Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 17 Mehr 1401 Hicri Kameri, 12 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 9 Ekim 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Fatih Yanar ile Vahdet Haftası'nın başlaması üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz ve Haftanın Bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameli.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam Meşru Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslami İran'ın zafer parolasının Şii ve Sünni'nin birliği olduğunu söyledi. İslami Vahdet Konferansı Cumhurbaşkanı konuşmasıyla başlayacak. Kum İlmiye Havzası hocaları kargaşaları kınadılar. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Mevlid Kandili kutlamalarına katıldı. Fatih Erbakan İncirlik Üssü'nün kapatılmasını istedi. Ve Yemen'deki çifte saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Şimdi haberler.
İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkenin zafer parolasının Sünnilerle Şiilerin birliği olduğunu belirterek, hem Sünniler hem Şiiler kutsal savunma döneminde ve ülke içindeki olaylarda birlik içinde ve canlarını siper ederek daha güçlü İran'ı inşa etti, dedi. İslam Şura Meclisi'nde konuşan Galibaf, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu doğumu dolayısıyla dünyadaki tüm Müslümanları tebrik ederek, bu haftadan dolayı tüm Sünni kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Vahdet Haftası, Şiiler ve Sünnilerin İran ve İslam devrimine hizmet yolunda dayanışma içerisinde olduklarının bariz simgesidir. Bu birliği kutsal savunma ve iç olaylarda gördük. Hem Sünniler hem Şiiler kutsal savunma döneminde ve ülke içindeki olaylarda birlik içinde ve canlarını siper ederek daha güçlü İran inşa ettik. Zafer parolamız İran'da tüm dini grupların birliğidir, diye belirtti. Galibaf konuşmasını şöyle sürdürdü. İslami Kalabalık Rehberi'nin belirttiği üzere İngiliz Şiiciliği ile Amerikan Sünniciliği bir kılıcın iki tarafıdır ve Müslümanları birbirine düşürecek eylemler yapıyordur. Onlar aslında İsrail rejimiyle Cani Amerika'nın değirmenine su taşıyorlar ve bizim yeminli düşmanlarımızdırlar. Bugün Müslümanların birliği Kur'an-ı Kerim'in asil öğretilerindendir ve biz İslam peygamberi ve Kur'an sayesinde Allah'ın dini ve peygamberin düşmanları müşrik ve münafıklardan kendimizi uzak tutuyoruz.
Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, 36. Uluslararası Vahdet Konferansı'nın Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin konuşmasıyla başlayacağını belirtti. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Şehriyari, bu seneki konferansın önceki konferanslardan farklarından birinin İslam dünyasından bakan düzeyinde şahsiyetler ve ünlü isimlerin katılması olduğunu vurguladı. Şehriyari, Tahran'da düzenlenecek konferansa başka ülkelerden 200 ve İran'dan 100 konuşmacının katılacağını işaretle konferansın çarşamba günü başlayıp cumaya kadar fiziki olarak düzenleneceğini söyledi. Açılış etkinliğinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin konuşma yapacağını ifade eden Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri, konferansa katılanların cuma günü İslam İnkılabı rehberiyle görüşeceklerini vurguladı.
Kum İlmi Havzası'nın 1711 hocası ortak bir açıklama yaparak ülkede son günlerde yaşanan kargaşa eylemlerini kınadılar. Kum İlmi Havzası hocaları tarafından yapılan açıklamada son günlerde ülkede yaşanan isyan ve kargaşa eylemlerinin Amerika, Siyonist rejim ve uzantılarının planladıkları bir olay olduğunu, onların esas sorununun güçlü, bağımsız ve gelişmiş bir İran olduğunu belirttiler. Açıklamanın devamında dünyevi cihana maneviyat kapısını medeniyeti inşa eden, fıkha uymakla açmaya çalışan halka, düşmanın tahammül edemeyeceğinin doğal olduğu küresel emperyalizmin geçtiğimiz senelerde milyarlarca dolar para harcayıp tüm maddi ve beşeri imkanlarını seferber etmek suretiyle kendinin kötü emellerine ulaşmaya gayret gösterdiği ifade edildi. Kum İlmi Havzası hocaları ayrıca geçtiğimiz senelerde onurlu İran milletinin emperyalizm düzeninin irade ve isteğinden bağımsız olarak hareket etme yolunu seçip tüm alanlarda velayet-i fakihe uyarak başarı zirvelerine tüm sorunlar ve engellere rağmen fethettiklerini vurguladı.
Buşehir Eyaleti'nin Sınır Muhafızları Komutanı Albay Yedullah Şerefi, sınır muhafızların katılımıyla Fars Körfezi tatbikat başlatıldığını duyurdu. Buşehir Eyaleti'nin Sınır Muhafızları Komutanı Albay Yedullah Şerefi, sınır muhafızların katılımıyla Fars Körfezi'nde Muhammed Resulullah adlı tatbikat başlatıldığını belirtti. Ya Mehdi koduyla başlayan bu tatbikat Fars Körfezi'nde yapılıyor. Albay Şerefi 3 gün sürecek tatbikata İran ordusu ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin de katıldığını ifade etti.
İran ordusu genel komutanı tüm general Seyyid Abdurrahim Musevi, hiçbir yabancı gücün müdahalesine ve tehdidine izin vermeyeceğiz dedi. İran ordusu genel komutanı tüm general Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün Hatem-ül Enbiya Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı. İran düşmanlarının halkın umudunu, ülkenin bağımsızlığı ve güvenliğini hedef almaya çalıştığını belirten Musevi, ancak İran halkının yapılan tüm düşmanlıklara rağmen umutlu ve güçlü biçimde ilerlediğini ifade etti. Tüm general Musevi düşmanın stratejisi, hibrit savaş ve yeni yöntemlerle ülkenin savunma gücünü zayıflatmak, İran halkının direncini kırmak, ulusal birliği zedelemek ve kötü planlarını hayata geçirmektir. Ancak hiçbir yabancı gücün müdahalesine ve tehdidine izin vermeyeceğiz dedi.
İran ile Orta Asya ülkeleri arasında transit işbirliği toplantısının ardından taraflar arasında transit taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla ilk bildiri imzalandı. İran ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti başta olmak üzere Orta Asya havzasında yer alan ülkeler arasında 2 gün süren transit oturumlarının ardından bugün transit taşımacılığına ilişkin işbirliği bildirisi bu ülkelerin temsilcileri tarafından imzalandı. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi bildirinin imzalanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada bu toplantının İran İslam Cumhuriyeti'nin gelişimiyle düzenlendiğine temasla bölgenin şartlarına göre transit konusunun oldukça belirleyici olduğunu, ülkelerin temsilcileri ve bakanlarınca iyi kararlar alındığını kaydetti. Bakan Rüstem Kasımi, toplantıya katılan ülkenin transit sektörünün geliştirilmesi yanı sıra transit tarifelerinin senkronize edilmesi ve transit şoförler için bir senelik vize verilmesi üzerinde mutabık kaldıklarını belirtti.
Dünya Bankası İran ekonomik durumuyla ilgili son raporunda İran'ın bu yıl sonuna kadar %2.9 büyüyeceği tahmininde bulundu. Dünya Bankası, Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın ekonomik durumuyla ilgili yayınladığı son raporunda bu bölgenin ekonomik büyümesinin bu yıl petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle %5.5 artacağını belirtti. Bu bölgedeki geçen yılki ekonomik büyüme oranı %3.6 olarak kayıtlara geçmiştir. Bölge ülkeleri içinde Kuveyt 2022 yılında %8.5 ile bölgede en çok büyüme kaydedecek ülke olacak. Fas ise %1.2 ile en düşük ekonomik büyüme yaşayacak. Diğer ülkelerin 2022 yılı sonundaki ekonomik büyüme tahminleri şöyle: Katar %4, Birleşik Arap Emirlikleri %5.9, Suudi Arabistan %8.3, Bahreyn %3.8, Umman %4.5, Cezayir %3.7, Irak %8.2, Mısır %6.6, Tunus %2.7, Ürdün %2.1, Batı Şeria ile Gazze Şeria'da %3.5 ve Cibuti %3.6, Dünya Bankası'nın öngörüsüne göre Amerika'nın yaptırımlarının sürdüğü İran'da ise ekonomik büyüme oranı %2.9'u bulacak.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 323 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece COVID-19 hastalığından toplam can kaybı 144.486'ya, vaka sayısı ise 7.551.680'e çıktı. Hastalardan 119'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.327.725'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde düzenlenen Mevlid Kandili kutlamalarına katıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Şam'daki Emevi Camii'nde bu öğleden sonra Vakıflar Bakanlığı tarafından 12 Rebiülevvel günü, yani Ehl-i Sünnet'in Peygamber Efendimiz'in mübarek doğum günü, birlikleri günde düzenlenen dini kutlamaya katıldı. Esad, Şam Kırsalı İl Vakıflar Müdürü Şeyh'idir, Şehrur'un imamlığında öğle namazını kıldı. Kutlama Kur'an-ı Kerim'den ayetlere okunması ile başlandı ve Vakıflar Bakanı Muhammed Abdüssettar El-Seyyid, bugünün büyük anlamlarına işaretle insanlığa örnek teşkil eden Hz. Muhammed'in yüce ahlaki özelliklerine dikkat çektiği bir konuşma yaptı. Bakan El-Seyyid, en önemlilerinin adalet, eşitlik, diyalog çağrısı, bilgelik ve iyi öğütler olan Peygamber Efendimiz'in yaydığı değerlere dikkat çekti. Kırılan namazın ardından Esad'ı çevreleyen halk bu mübarek yıl dönümünü tebrik ettiler. Kutlamaya çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi, İslam alimlerinden aralarında olan birçok insan katıldı.
Diriliş grupları işgal rejimine yönelik operasyona destek verdiler. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İslami Cihat ve Hamas hareketi işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şufat kampında Siyonizm karşıtı saldırıyı işgalci rejimin cinayetlerine doğal bir tepki olarak değerlendirdi. Cumartesi gecesi Şufat kontrol noktasında düzenlenen silahlı saldırıda iki Siyonist asker yaralandı. Siyonist rejim bu askerlerden birinin öldüğünü doğruladı. Filistin İslami Cihat Hareketi Şufat'ta Siyonist bir askerin ölümüyle sonuçlanan direniş operasyonunun bu rejimin cinayetlerine karşı doğal bir tepki olduğunu bildirdi. İslami Cihat bu operasyonun işgal rejiminin suçlarına karşılık vermek için doğru zamanda ve yerde gerçekleştiğini vurguladı. İslami Cihat bu operasyonun işgalci rejimin güvenlik, askeri ve siyasi sistemini çökerttiğini de sözlerine ekledi. İslami Direniş Hareketi Hamas da yaptığı açıklamada Şufat'taki cesur eylemin işgalci rejimin Filistin milletine ve Mescid-i Aksa'ya karşı işlediği suçlara doğal bir tepki olduğunu vurguladı. Batı Şeria'daki direniş operasyonunu da kutlayan Hamas, işgal rejiminin Cenin, Ramallah ve Kalkilye'de Mescid-i Aksa'ya ve milletimize yönelik suçlarının asla cevapsız kalmayacağını vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Arap basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Türkiye ve Suriye görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bogdanov, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında yakın zamanda bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için çabaladıklarını söyledi. Gazeteye konuşan Bogdanov, Rus tarafı Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine ortaklarla diyaloğa aktif olarak katılıyor dedi. Rus siyasetçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Miqdad'ı bir araya getirecek toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti. Al-Ahbar gazetesi iki ülke arasında Rusya ve İran'ın arabuluculuk faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekerken özellikle Amerika'nın Suriye'den çekilmesi konusunda Ankara ve Şam yönetimlerinin mutabakata varmasının arabuluculuk sürecine de kurallaştırıldığına dikkat çekti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Yunanistan'ın maşa olarak kullanıldığını, Türkiye'nin etrafının çembere alındığını belirterek NATO üyesi Yunanistan'a savaş mı açalım? Hayır. Asıl bunların da arkasındaki güç olan Amerika'ya bir rest çekelim. Amerika'nın İncirlik üssünü kapatalım, Malatya'daki Kürecik radar üssünü kapatalım dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ikinci olan ilk kongresi için gittiği Karabük'te basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de çeşitli alanlarda sorunların olduğunu savunarak milli görüşe sarılmak gerektiğini söyleyen Erbakan, milli görüşün iktidarda olduğu dönemlerde Türkiye'de yapılanlardan bahsederek iktidara geldiklerinde gerçekleştireceklerini ve projelerini anlattı. Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğe yönelik soruya Erbakan şu cevabı verdi. İkisi de NATO üyesi olan ülkelerin savaşma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Ancak bir gerilim var. Yunanistan yıllardan beri AK Parti iktidarından itibaren kayacıkları ve adaları işgal etti. Bize ait olan topraklar. Her zaman beka söylemini öne çıkartan bir iktidar göz göre göre orada vatan toprağı işgal edildi. Bugüne kadar da somut bir adım atmadı. Şimdi üstüne bir de gayri askeri statüdeki adalar silahlandırılıyor. En son Midilli ve Sisam'a zırhlı araçlar çıkartıldı. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi Yunanistan'ın arkasında güç belli. Amerika'dan güç alıyor. Amerika'nın Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaptıklarına değinen Erbakan, Yunanistan'ın maşa olarak kullanılması, Türkiye'nin etrafının sarılması, çembere alınması söz konusu. Bu konuda tedbirli ve uyanık olunması lazım. Ne yapacağız? NATO üyesi Yunanistan'a savaş mı açalım? Hayır. Biz diyoruz ki bunlar arkasında Amerika'ya bir rest çekelim. Amerika'nın İncirlik üssünü kapatalım, Malatya'daki Kürecik radar üssünü kapatalım. İsrail'i korusun diye radar üssü kurmuşlar. Bunları kapatalım. Böylece biz de Amerika'ya bir yaptırım uygulayalım ifadesini kullandı.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK-KCK'nın Sağlık Komitesi sorumlusu Kendal Pilsuz Kod adlı Okeş deveriyle koruması etkisiz hale getirildiği bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre deveri üniversitede sağlık eğitimi aldı, yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı. Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da PKK'nın kırsal kadrolarına katılan deveri Kandil'e geçti.
Ve Yemen kaynakları iki bombalı saldırıda Yemen Güney Geçiş Konseyi mensuplarından 7 kişinin öldüğü ve yaralandığını duyurdu. Yemen Güney Geçiş Konseyi kaynakları bugün yaptıkları açıklamada Güney Geçiş Konseyi güçlerine ait aracın Abyan vilayetinin güneydoğusundaki bir noktadan geçerken iki bombanın infilak ettiğini, saldırı sonucu 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yemen Güney Geçiş Konseyi güçleri bu saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Avrupa'da İran'ın diplomatik mekanlarına yapılan saldırılarla ilgili. Son günlerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa ülkelerindeki diplomatik merkezlerini elçiliklere veya başkonsolosluklara saldırılar düzenlenmiştir. İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ise bazı Avrupalı büyükelçileri dışişlerine çağırarak bu olaylara tepkisini gösterdi. Cuma günü saldırgan bir kişi elindeki bıçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine girip tehditte bulunarak Büyükelçiliğin çalışanlarından birini yaralarken Büyükelçiliğin otoparkındaki bazı araçlara zarar verdi. Danimarka'da İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilaveten İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra, Paris, Brüksel ve Stockholm dahil Avrupa'daki diğer bazı diplomatik merkezlerine yönelik şiddet içerikli eylemler yapıldı. 25 Eylül tarihinde İngiltere ve Fransa'da da İran İslam Cumhuriyeti düzenine karşı itiraz bahanesiyle düzenlenen eyleme katılan kargaşacılar Londra ve Paris'teki İran'ın diplomatik mekanlarına saldırmaya çalışmıştı. İslam İnkılabı karşıtı unsurlar ayrıca Londra'da İslam merkezi önünde kaos ve kargaşa çıkarmaya yönelik eylemleri polis tarafından önlenirken namaza giden Müslümanlar da saldırıya tepki göstermiştir. İran'ın Avrupa'daki diplomatik merkezlerine yönelik saldırılar, ülke içinde bazı kentlerde yaşanan kargaşa ve isyan eylemleri sırasında gerçekleşiyor. Saldırganlar ve kargaşacılar dışarıdan İran'a baskıyı arttırmak amacıyla bu gibi yasa dışı eylemlerde bulunuyor ki maalesef bazen bazı basılı ülkeler tarafından da destekleniyorlar.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Cuma günü İran'ın Danimarka'da Büyükelçiliğine yapılan saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, İran'ın Avrupa'daki diplomatik merkezine yönelik son şiddet eylemlerine tepki göstererek bu saldırılar ve batının kargaşacılara siyasi desteğiyle ilişkisinin gizlenecek bir şey olmadığını vurguladı. Avrupalı ülkeler Viyana Sözleşmesi'nin 29 ve 31. maddeleri uyarınca diplomatik merkezler, diplomatlar, çalışanları ve ailelerinin can güvenliğini sağlamaları gerekiyor. Bu çerçevede diplomatları kabul eden ülkeler, büyükelçilikte veya büyükelçinin konutuna her türlü saldırı ve eyleme engel olmaları gerekiyor. Buna rağmen bazı Avrupalı ülkelerde İran İslam Cumhuriyeti'ne ait diplomatik merkezlere yönelik şiddet içerikli eylemler ve saldırı gerçekleşiyor. Danimarka polisinin tavrı ise bu ülkenin kendi uluslararası yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmediğini de gösteriyor. İran'ın Danimarka Büyükelçisi Efsane Nadipur bu bağlamda yaptığı açıklamada maalesef önceki resmi uyarılara rağmen Danimarka polisi çok gecikerek Büyükelçiliğe geç geldi dedi. Kuşkusuz son günlerde İran'ın Avrupa'daki diplomatlar ve diplomatik merkezlerine karşı yapılan şiddet eylemleri Avrupalılar başta olmak üzere Batı ülkeler tarafından İran'daki isyanın sürmesine verdikleri destek sırasında gerçekleşiyor. Çünkü kargaşacılar ve saldırganlar bu durumu kendi eylemleri için uygun bir fırsat olarak görmekteler ve bulundukları ülkelerin ciddi tepkisinden endişe duymamaktadır. İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere kimi Avrupalı ülkeler Amerika'nın İran'a karşı yasa dışı yaptırımlarına eşlik edip İran'a baskıyı artırmaya çalıştığı bir durumda bu olaylar ve saldırılar yaşanıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani bu bağlamda yaptığı açıklamada son günlerde İran'ın Avrupa'daki diplomatik temsilciliklerine yönelik yaşanan saldırıları işareti diplomatik mekanlara saldırı ve tacizen Avrupa'da İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı en yeni yasa dışı ve şiddet eylemleri olduğunu belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in önerilen sınır anlaşması planına karşı çıkmasının nedenleriyle ilgili. Siyonist rejim kabinesi Lübnan ile sınırın belirlenmesine ilişkin anlaşma ile ilgili öneriyi reddetti. Lübnan hükümeti ve yetkilileri Siyonist rejim ile sınırın belirlenmesine ilişkin öneriyi memnuniyetle karşılarken sahte rejim İsrail kabinesi bu öneriyi reddetti. Öneride Kareş doğal gaz sahasının İsrailliler ve Lübnanlılar arasında bölüneceğini ve Kanaan sahasının tam olarak Lübnan'a verileceği ifade ediliyor. İşgal rejiminin bu öneriye birkaç nedenden dolayı karşı çıktığı söylenebilir. Birincisi, işgal topraklarındaki iç durum ile ilgilidir. Siyonist rejim son 4 senede 5. parlamento seçimlerinin arifesinde olup, Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu ve şimdiki geçici başbakanı Yair Lapid arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmakta. Önerilen planın maddeleri açıklandıktan sonra Netanyahu ve Likud'daki partilileri ve diğer sağcı gruplar Lapid'i Hizbullah karşısında geri adım atmakla suçlayarak bu öneriyi seçim için kullanmaya çalıştılar. El Ahbar gazetesinin ünlü yazarlarından Yahya Dabuk bu bağlamda yazdığı bir analizde Lübnan ve işgal altındaki Filistin arasında sınırın belirlenmesine ilişkin anlaşma taslağının tamamlanmasının haftalarca sürdüğünü ve Amerika'nın özel temsilcisinin Lübnanlı tarafa tansiyonun yükselmemesi için müzakere yoluyla anlaşmaya varma konusunda güvence vermek zorunda kaldığını, ancak anlaşma planının Knesset seçimleri öncesine denk gelmesinin Lapid için büyük bir sorun haline geldiğini, bunun da Netanyahu başta olmak üzere Lapid'in muhaliflerinin Lübnan ile sınır anlaşmasını kendisine karşı bir baskı aracı olarak kullanmasına yol açtığını belirtti.
Dabuk ayrıca Netanyahu'nun Lapid ve müttefiklerine ihanette bulunmak, Hizbullah karşısında teslim olmak ve sahte rejimin ekonomik ve güvenlik menfaat ve çıkarlarını göz ardı etmekle suçlayarak Siyonist kamuoyunu Lapid kabinesine karşı kışkırttığını da sözlerine ekledi. Siyonist rejim İsrail kabinesinin sınır anlaşmasına karşı aldığı kararın diğer bir nedeni de Tel Aviv'in müzakereleri uzatmakla Lübnan'ı baskı altına almaya yönelik çalışmaları ile ilgilidir. Lübnan gelinen aşamada ekonomik olarak oldukça zor durumdadır ve Kanaan sahasından elde edebileceği gelir bu ülkenin ekonomisine kayda değer şekilde katkı sağlayabilir. Ancak Lübnan ekonomik durumunun iyileşmesi Siyonist İsrail'in istediği bir şey değil. Rayel Yam gazetesinin başyazarı Abdülbari Atvan bu bağlamda şöyle diyor. Siyonist rejimin geçici başbakanı Yair Lapid, Lübnan'ın Amerikan özel temsilcisi tarafından bu dosyada hazırlanan deniz sınırının da belirlenmesine ilişkin anlaşma taslağında değişiklik yapılmasına ilişkin talebini reddetti. Siyonistlerin bu tavrı ise her zamanki gibi rejimin zaman kazanma stratejisine dayalıdır. Böylece Lübnanlı tarafı İsrail'in diktelilere karşısında teslim ettirmeye çalışıyor ve geçmişte de yaşanan birçok konuda bunu kanıtlar. İsrail rejiminin kararının üçüncü nedeni ise Tel Aviv'in bu anlaşmayı da Total firmasından da tazminat koparmak için bir araç olarak kullanma çabasından ibarettir. Kanaan sahasında hafriya çalışmalarının Fransız firması Total tarafından anlaşma imzalandıktan hemen sonra başlayacağı ifade ediliyor. Bazı güvenilir kaynaklar ise Fransız yetkililerinin Lübnanlı yetkililere verdiği bilgilere göre İsrail'e tazminat ödenmesi düşüncesinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri duruyor. Çünkü seçim kampanyası sırasında Lapid kabinesinin bu tazminata ihtiyacı vardır ve onu da kullanmak istiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Dünkü sohbetimizde İslam dünyasında vahdetin önemi ve İslam dünyasının vahdete ne kadar ihtiyacı olduğu konusuyla ilgili kısaca sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Araştırmacı Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerini konuyla ilgili dinlemiştiniz. Bugünkü sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Resul-i Ekrem İslam hedeflerini ilerletmek ve yüce amacına ulaşmak için halk arasında vahdet ve birlikteliğin önem ve rolüne tamamen vakıftı. Bu yüzden vahdetin oluşması için çok çaba gösterdi. O Hazret Medine'ye varışı ardından Müslümanların izzet ve iktidarı için köklü yöntemler izledi. Bu yöntemlerden biri dönemin İslami vahdetin en bariz stratejilerinden biri olan çeşitli gruplar arasında kardeşlik anlaşmasıdır. Söz konusu anlaşmada Medine halkı kendi aralarında kardeşlik anlaşması imzaladılar. Ve Mekke'den hicret edenler ve Medine halkı arasında düşünce ve muaşeret açısından çok fark vardı. Medine halkının çoğunu oluşturan Hazret ve Evs kabileleri arasında şiddetli kan savaşı ve düşmanlık vardı. Öyle ki iki kabile arasındaki düşmanlık ve savaşlar yüzyılı yani aşmıştı. İslam peygamberi, İslam'ın Medine ve sosyal konum, ırk ve kabile konusunda savaşların yaşandığı diğer bölgelerde ayakta kalamayacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden zekice aldığı kararla onları ikişer ikişer kardeş olarak ilan etti. Hazreti Muhammed genel bir toplantıda muhataplarına hitaben onların ikişer ikişer din kardeşi olmalarını istedi. Bu kardeşlik bağı her Müslümanın diğer Müslümanı kendini tercih edecek kadar güçlendi. Yazılanlara göre bir gün savaş ganimetleri dağıtılırken Medine halkı olan Ensar'a hitaben istedikleri takdirde Mekke'den hicret eden muhacirleri ganimete ortak etmelerini ve aksi takdirde tüm ganimetin onlara ait olacağını buyurdu. Fakat Ensar tüm ganimetleri muhacir kardeşlerine bağışlamakla kalmayıp da onları kendi ve mal varlıklarına da ortak edeceklerini belirttiler. Aslında Resul-i Ekrem muhacir ve ensar arasında kardeşlik anlaşması ile eşine rastlanmayan bir vahdet oluşturdu. Bu vahdet Müslümanlar arasında birliktelik ve dayanışmayı pekiştirdi. İslami vahdet Müslümanların tüm tarihi, sosyal ve siyasi alanlarındaki izzet ve zaferinin önemli sebebidir. Buna karşılık tefrika ise zillet, dağılma ve İslami ümmetin insani gücünün heba olmasından başka sonucu yoktur.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi İslam ümmeti arasında vahdeti gerçekleştirmek için ırkçılık, kavimcilik ve yersiz ırkçılıkları sadece lafta değil pratikte de nefyetti. Resul-i Ekrem Zeyd bin Haris'i İslam ordusu komutanı Bilal Hebeşi'yi özel müezzini seçerek o Habeşi köle ve Kureyşli Seyid'in kendi nezdinde eşit olduğunu, zira İslam'da ölçünün takva olduğunu gösterdi. Bir gün Selman Farsi Nebi Ekrem camisinde sahabelerle birlikte oturmuştu. Konuşma asalet, soy ve ırktan laf açılınca herkes kendi soyuyla ilgili bazı şeyler söyler. Onunla övünürken sıra Selman'a geldi ve ondan kendi soyuyla ilgili bilgi vermesini istediler. İranlı bir çiftçinin evladı olan Selvan kendi soyu ve ırkının iftiharlarından söz etmektense, benim adım Selman ve Allah'ın kullarından biriyim. Sapmıştım, Allah Muhammed vasıtası ile bana yol gösterdi. Fakirdim, Allah Muhammed ile ve onun eli ile beni gani etti. Köleydim, Allah Muhammed eli ile beni özgürleştirdi. Bu benim soyumdur, dedi. Bu sırada oraya gelen Resulullah olaydan haberdar olunca tüm Kureyş'ten olan cemaate hitaben, ey Kureyş halkı, kan ne demek, ırk ne demek? Herkesin övünmesi gereken ise onun dinidir. Herkesin erkekliği, onun huy, davranış, kişiliği ve daha fazla çalışmasıdır. Herkesin soyu ve kökü onun akıl, anlayış ve bilgeliğidir. Akıldan üstün ırk ve kök var mı? Diye buyurdu. Böylece Resulullah ırk ve kavimsel taassupları nefyederek İslami vahdetin kurucusu oldu. Resul-i Ekrem etnik taassupları yok etme doğrultusunda yoksullar ve mustazapları destekledi. Birçoğu köle olan ve hiçbir kavim veya kabilenin desteğine sahip olmayanlar, tüm sosyal ve siyasi haklardan mahrum olanlar. Hazreti Muhammed insanların fıtratlarında eşit olduklarını çok iyi biliyordu. Tüm insanlar insani duygular, irade ve ruha sahipler ve onların ırk, cilt rengi, lisan veya doğum yeri farklılıkları aralarında ayrımcılık sebebi olamaz. Diğer yandan köleler ve sahipleri arasında bin yıllık kök salan bir düşüncenin kültürel gelişmeden başka hiçbir şeyde değişmeyeceğinin bilinceydi. Zira köleler zamanla iradelerini kaybetmiş, bağımsızlığın anlamını yitirmişlerdi. Sahipleri de ilahi ve hukukta siyasi ve sosyal açıdan köleleriyle eşit olduklarını asla düşünemezlerdi. Fakat Resulullah kendi bilgeliği yöntemleriyle bu konuyu İslami eğitim yöntemleriyle çözdü. Hazreti Muhammed ilk başta herhangi bir sebepten her iki tarafı çağırır, onlara sahipler ve köleler birbirinin kardeşidir ve hepsi bir ırktandır, kaynakları topraktır. Beyazlar siyahlara hiçbir üstünlük ve meziyeti yoktur. Köleler sizin eliniz altında çalışan kardeşlerinizdir ve hak sahibidirler. Siz yediğiniz her şeyden onlara yedirin ve giydiklerinizden onlara giydirin. Onları zor ve ağır işler yapmaya zorlamayın ve işlerde onlara yardım edin, diye buyurdu. Medine'de tefrika ve İhtilaf akımları her zaman gizli ve açık şekillerde Müslümanlar siyasi dirayet ve arasındaki vahdeti yok etmeye çalıştılar. Fakat Resul-i Ekrem zekice onları idare ediyordu. Örneğin İslam tarihinin tanınmış simalarından ve efendime söyleyeyim münafıkların elebaşı olarak bilinen Abdullah bin Ebi, görünüşte sahip olduğu tüm imana rağmen Müslümanlara darbe indirmek için her yola başvurup ve her fırsatı kullanırdı. O hatta Mekke müşrikleriyle bağlantı kurarak onları gizlice Müslümanlara karşı kışkırtıyordu. Abdullah bin Ebi ayrıca anlaşmalarına uymamak ve Müslümanlarla savaşmak için Medine'deki Yahudileri de kışkırtmakla önemli rolü vardı. Onun tüm bu Müslümanlar arasında tefrika ve çalışmalarından haberdar olan Hazreti Muhammed oluşmaması için ona iyi davranıp ve hareketlerini kontrol ediyordu. Aslında Resul-i Ekrem göz yumulabilecek konulardan geçerek o dönemde Müslümanlara iktidar ve izzet kazandıran vahdeti korumaya çalışıyordum. Hiç şüphesiz çağımızda da Hazreti Muhammed'in sünnet ve siyerisini örnek almakla karşı tarafın görüşlerine katlanmak, düşman komplolarına karşı basiret vahdetin oluşması için Müslümanlara aydın ufuklar oluşturacaktır.
Değerli dinleyiciler, röportajımızda Vahdet Haftası'na özel sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimizde araştırmacı Sayın Fatih Yanar bizim uzman konuğumuz idi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik Husi'nin Batı'nın Siyonizm hakimiyetinden kurtulması gerektiğini vurgulaması, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Washington'un hataları üzerinde ciddi bir çalışma yapması, dünya hakimiyeti iddialarından vazgeçmesi ve Rusya'nın iç işlerine karışma girişimlerinin başarısızlıklarından sonuçlar çıkarması gerektiğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken Risale gazetesinde İran'ın Rusya'ya ihracatında artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rusya'ya yapılan ihracatın %180 oranında arttığını açıkladı. İran ve Rusya başta ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkileri olmak üzere ikili alanlarda ve ayrıca Amerika'nın tek taraflılığına karşı koymak gibi bölgesel ve uluslararası konularda stratejik çıkarları paylaşıyor ve bu son yıllarda iki taraf arasında yakın işbirliğinin ana faktörlerinden biri olmuştur. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın Halkla İlişkiler raporuna göre İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Fatimi Emin, İran'ın 21 Mart-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Rusya ihracatının bir önceki yıla göre %180 artış kaydettiğini söyledi. Fatime Emin, 21 Mart-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında İran'ın çeşitli ülkelere toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %24 arttığını bildirdi. İran'ın 13. hükümeti 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana dış politikada dengenin kurulduğunu ilan ederken komşuları ve bölge ülkeleriyle işbirliğinin genişletilmesi dış programlarının önceliği olmuştur. Doğuya bakan bölgecilik politikası, Şanghay Anlaşması ve Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve bölge dışı organizasyonlara ve kurumlara katılım, 13. hükümet tarafından takip edilen İran'ın dış politikasının dengeleminin örnekleridir.
Kehan gazetesinde İslami İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in İran'ın nükleer müzakere masasından çekilmeyeceğini ancak ülkenin ilerlemesini batılı ülkelerin taleplerine bağlamayacaklarını söylemesi, Siyonist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk iki Filistinli şehit etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken Cevan gazetesinde İran ve Azerbaycanlı yetkilinin görüşmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Kültür ve İrşad Bakanı Kültür İşleri Yardımcısı, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak bir kültürü ve tarihi paylaşıyor ve bu kültürel ortaklıklardan gurur duyuyorlar, dedi. Mehr Haber Ajansı'na göre Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın daveti üzerine bu ülkeye giden Yasir Ahmetvend, Azerbaycan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. Geçen yıl İran'da 110 binden fazla kitap yayınlandı. Bu da ülkenin kültürel ve bilimsel alanlarını gururlandırıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev görüşmede yaptığı açıklamada İranlı yayıncıları ve yazarları ağırlamak bir iftihardır. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin pek çok ortak noktası ve uzun bir dostluk tarihi var dedi. Dostlukların ancak kültür ve edebiyatla kuvvetlenebileceğini belirten Rızayev şöyle dedi. Azerbaycan Yazarlar Birliği'nde 2000'den fazla genç ve yetişkin yazar var ve bunlar kültürel dergiler ve gazeteler ve sosyal meselelerin yayınlanması alanında faaliyet gösteriyorlar diye kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Fars Körfezi'nin güvenliği hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, Fars Körfezi'nde Cani Amerika'ya karşı verilen savaşta şehit düşenlerin 35. yıl dönümü merasiminde yaptığı konuşmada yabancıların Fars Körfezi'nde kendi çıkarları peşinde olduğunu ve bölgedeki varlıklarını sürdürmek için sürekli bahane ürettiklerini belirtti. 8 Ekim 1987 Amerikalılar tarafından İranlı savaşçılara yönelik ilk doğrudan savaş ve barbarca saldırı Farsi adasının sularına gerçekleşti. Ve bugün İranlı şehitlerin anısına İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Günü olarak adlandırıldı. Bugün Şehit Mehdevi ve arkadaşları saldırgan Amerika ile doğrudan bir savaşta İran milletinin onurlu ruhunun ve devrim muhafızları donanmasının çocuklarının bitmeyen mücadelesinin açık bir tezahürünü gösterdi. Amiral Tengsiri, devrim muhafızları donanmasının stratejisinin barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu ve İran'ı kimse saldırmadığı sürece İslam Cumhuriyeti'nin savaş başlatmayacağını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemek için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la tefarraku.
Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz
Kur'an-ı Kerim büyük peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i tanıtan en iyi kaynaktır. Zira bu kitap vahiy kelamı ve Allah-u Teala'nın sözüdür ve hakkaniyet ve konularının doğruluğu bakımından alemin en muteber kitabı sayılmaktadır.
Alem halkı ve tüm insanlar hangi anı senin veladet anın olduğunu belirlemekte acizdir. Hangi günü senin doğum günün olarak adlandırmalıdır? Akan nehirlerin hafızasında senin tekrarlanan adından başka hiçbir şey yoktur. Şebnemler hatıralardaki kadar sana selam gönderirler. Senden öncesini kimse hatırlamaz. Evet, alem halkı ve tüm insanlar hangi anı senin velayet anın olduğunu belirlemekte acizdir. Mahlukat her ne kadar geçmişe bakarsa baksın, her ne kadar mazisini ararsa arasın, her ne kadar mazisini kazarsa kazsın, her ne kadar hafızasının köşelerine bakarsa baksın, senden başka hiçbir şey göremez. Allahu Teala seni varlık alemi için yaratmadı. Asıl varlık alemini senin onuruna yarattı. Ey Muhammed, sen alem için gelmedin. Asıl alem senin için geldi.
Ya Resulallah, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi.
Ya Resulallah, ya Nebi,
ya Nebi.
Ya Resulallah, ya Nebi,
ya Nebi,
ya Nebi.
Değerli dostlar, İslam peygamberinin mübarek veladeti ekseninde şekillenen Vahdet Haftası'nın ikinci gününü Allah'ın en sevdiği kulu olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu veladetini idrak ediyoruz. İslam peygamberinin makamı ve şanı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de o hazrete ''Ya eyyühel Resul, ya eyyühel Nebi, ya eyyühel Müzzemmil'' ''Ya eyyühel müddessir'' gibi güzel ve saygı dolu sözcüklerle hitap edecek kadar yüksektir. Nitekim Allahu Teala bu güzel hitapların yanı sıra müminlerden de o hazrete saygıda kusur etmemelerini istemekte ve Nur suresinin 63. ayetinde Müslümanlara şöyle buyurmakta: ''Ey müminler, peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın.''
Yani eğer İslam peygamberini çağıracak olursanız,